Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel aqibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda anneler Gülistan'ın Hazreti Ummu Seleme annemiz 7. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbette selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi en hassas bir noktada kalmıştık. Uhud'da ağır yara alan Ebu Seleme Abdullah ki Ummu Seleme Hind'in kocasıydı. Bu yaralar kapanmıştı. Belli bir süre geçtikten sonra bu yaralar tekrar deşilip kanamaya başladığı yerde geçen hafta kalmıştık. Hatta şu ifadeyi tekrarlayarak girelim. Hazreti Ummu Seleme radıyallahu anha Ebu Seleme Abdullah'ın kapanmış yarasına daha tam bakılmamıştı ki adam bir anda yere yığıldı. Çabucak davranıp başını çarpmasını önledi. Tutup güzelce yatırdı. Buraya kadar gelmiştik. Hazreti Ebu Seleme'yi böyle yatırınca akan kanın ta ilerilere kadar gittiğini o zaman gördü. Yani yara deşilmiş, kan akıyor ancak onu demek göremedi. Ancak o zaman görebiliyor Hazreti Ummu Seleme. Neredeyse bütün kanı akıp gitmişti adamın. Yani o kadar bir kan kaybı var. Ummu Seleme bir yandan kendini tutmaya çalışırken bir yandan da akan kanı durdurmaya çabalıyordu. Şimdi böyle olağanüstü hadiselerde, olağanüstü durumlarda nasıl davranacağımıza ilişkin de örneklik teşkil ediyor ama sonuçta çok uyumlu, birbirini çok seven ve hiçbir problem yaşamamışlar bugüne kadar böyle bir adamı kaybetmek durumunda kalıyor. Tabii kolay bir şey değil. Durmak bilmeyen bu kanın akması öyle ki neredeyse bütün kanı çekilmek üzere. Ciddi bir şekilde telaşlansa da birilerini çağırmak gerektiğini anlıyordu. Yani o durumda çocuklar küçük, evde kimse yok yardımcı olacak. O yüzden sen biraz sabret, ben çıkıp birini bulursam çağırayım diye. Yani hem sabret birini çağırayım diye büyük bir endişeyle, korkuyla çırpınırken kocası Ebu Seleme Abdullah da telaşlanma ey Ummu Seleme, bu kadar telaşlanma. Allah'ın dediği olur diyor. Allah'ın dediği olur. Yani burada karşılıklı bir aile uyumunun farklı boyutunu görüyoruz. Adam can çekişiyor. Tabii acıları da var. Kanı da çekiliyor. Kadıncağız çırpınıyor. Efendim adam bu önemli çok yani. Böyle ya ben çabuk koş ne biçim kadınsın neredesin ben gidiyorum ölüyorum falan gibi böyle. Yani derler ya hani halk arasında İki ayağın bir papuca sığmıyor yani. Böyle öyle telaşlı vaziyette. O da o anda onu rahatlatmaya çalışıyor. Yani hastalık, ölüm, zorluk anında bile uyumlu aileler hep belli oluyor. Yani böyle bazen basit bir şeyde eşlerden biri diğerine öyle bir çıkış yapar ki, öyle bir kavram, öyle bir kelime kullanır ki hayat boyu o gönül yarası geçmez. Bunu çokça yaşamışızdır. Ben şöyle diyeyim yani yaşamışızdır, yapmışızdır bilmiyorum. Bundan sonra en azından yapmayalım. Yani bir bıçak yarası, bir kılıç yarası, belki bir kurşun yarası geçiyor ama gönül yarası geçmiyor gerçekten. Yani ben can çekişiyorum, sen haline bak gibi zaten kadın çırpınıyor. Burada çok hassas bir duruşu görüyoruz. Hazreti Ümmü Seleme Hint birilerini çağırmak için çıkınca Ebu Seleme kendisinin bile zor duyacağı bir sesle dua etmeye başladı. Peki nasıl dua edilir böyle bir durumda? Bir düşünelim bakalım. Kaynaklarımız duayı şöyle veriyor. Ben yine notumu almıştım kaynaklarımızdan. Şuradan hemen söyleyeyim size. Efendim Ebul Fereç İbn-i Cevzi'nin Sıfatü Saffesinden, İbn-i Lesir'in Usulü Gabesinden aldığım notu paylaşayım. Bakın nasıl dua ediyor. Subhanallah. Subhanallah. Senden her şeyin hayırlısını diliyorum Rabbim. Senden her şeyin hayırlısını diliyorum. Ölümünde yaşamanın da hayırlısını. Ölümünde yaşamanın da yani hayatın da hayırlısını. Rabbim benden sonra Ümmü Seleme kuluna benden daha hayırlı birini nasip et. Subhanallah. Yani ben öleyim de gününü görürsün. Çekersin dur hele. Diyoruz değil mi? Ben bu mübarek insanların hayatlarını çalışıyorum, anlatıyorum, yazıyorum, okuyorum ama böyle ifadeler gelince takılıp kalıyorum. Yani ilerleyemiyorum daha. Bu nasıl bir duadır yani? Benden sonra Ümmü Seleme kuluna benden daha hayırlısını nasip et. Yani o kadar memnun ve böyle dua edebiliyor. Çok geçmeden birkaç kişiyle dönen Ümmü Seleme artan bir telaşla kocasına bakıyor. Gelenlerden biri şifacı olup dikkatle muayene edince hüzünlü bir sesle tehlikeyi haber vermek zorunda kalıyor. Yarası tekrar deşilmiş ve bütün kanı akıp gitmiş maalesef. Yani dönüş yok artık. Yarası tekrar deşilmiş ve bütün kanı akıp gitmiş maalesef. Resulullah'a haber vermek lazım. Yani adamı yolcu ediyoruz. Ben haber vereyim, veririm. İşlerinden biri aceleyle çıkıp böyle söyleyerek Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Bu arada Ebu Seleme'nin canı çekilmiş gibi konuşamayacak bir hale geldi. Yani böyle ifade edemiyorum nasıl bir şeydir. Yani böyle kaynaktan bilgiyi almak, onu bir cümleye dökmek, konuşmak zor değil ama yani canı çekilmiş böyle adeta konuşamayacak bir hale gelmiş. Kendini kaybedecek kadar üzülen Ümmü Seleme yanındakilerin yardımıyla ayakta zoraki duruyordu. Yani o da böyle dedim ya bir yandan kocası ölüyor ve bir şey yapamıyorlar. Ebu Seleme ise veda edercesine baktıktan sonra gözlerini tavana dikiyor. Tabi bu arada bir şeyler söylüyor, dudaklarının kıpırdadığını görüyorlar ama yani hani deriz ya inanmak istemiyorum, bu korkunç sonu görmek istemiyorum deriz ya, böyle bir sahne oluşuyor. Daha ne olup bittiğini yani kabullenmeme, anlayamama, böyle bir acıyla yoğrulma esnasında Resulullah Aleyhisselam geliyor, içeri geçiyor, gördüğü manzara karşısında hafif bir sesle dua ederek Ebu Seleme'nin gözlerini kapatıyor. Anladık değil mi şimdi? Adam gözleri tavana dikti, onlar bayıldı falan zannettiler. Adam gitmiş. Ebu Seleme'nin gözlerini kapatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra da sesli bir şekilde ilahi hakikati dile getirdi. Şimdi böyle bir sahne yaşadığımızda vardık, ölmüş veyahut da elimizde öldü. Ne dememiz gerekiyor? İşte çokça geçiyor bu ayet-i kerime. Bu ayet-i kerime Bakara suresinin 156. ayetin bir kısmıdır. Bu Bakara 156. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani biraz geniş mana verelim. Muhakkak ki biz Allah'ın kullarıyız. Bizim bütün varlığımız Allah'ındır ve biz eninde sonunda yine ona döneceğiz. Ummu Seleme hıçkırıklarla ortalığı ayağa kaldırmamak için kendini zor tutuyordu. Onun bu durumunu gören Resulullah Aleyhisselam bir yandan taziyede bulunurken bir yandan da sabır ve sebat telkini verdi. Şimdi taziye kelimesini kullanmak lazım baş sağlığı kelimesi yerine. Türkçe'ye nereden girmiş bilmiyorum. Baş sağlığı deyimi çok yaygın. Başın sağ olsun. Baş sağlığı, başın sağ olsun. Bana çok şey geliyor bu kelime. Böyle ucuz, basit yani. Canım boş ver, bir şey olmaz. Senin başın sağ olsun dercesine. Taziye çok daha derin manası var. Taziyede bulunmak. Sabır ve sebat ederek ecrini Allah'tan bekle. Ey Ummu Seleme. Şimdi İnna lillah ve inna ileyhi raciun dedi Aleyhisselam. Onlar da bunu içeridekiler tekrarladılar muhakkak. Ama bir şey daha gerekiyor. İşte sabır telkinde bulunmak gerekiyor. Sabır ve sebat ederek. Yani şu ana kadar çığlık atmadı, ortalığı ayağa kaldırmadı. Buna devam et anlamına sebat. Ecrini Allah'tan bekle, mükafatını, sabrın. Allah'tan bekle. Ey Ummu Seleme. Ummu Seleme zoraki konuşuyor. Ne dememi istersin peki ya Resulallah? Ne diyeyim yani diyor. Peki ne diyeyim ben bu durumda? Şöyle söyle diyor. Ey Allah'ım, beni ve onu bağışla. Beni ve onu bağışla. Arkasında kalan bizler için bize sen halef olup yardım eyle diye söyle. Şimdi ifadeye dikkat edin. Yani daha yeni, daha adam soğumamış yani. Ey Allah'ım, beni ve onu bağışla. Bak, önce hep böyle gelir. Yani benden başlarız. Beni ve onu bağışla. Arkasında kalan bizler için, çocukları var. Bize sen halef olup yardım eyle. Böyle söyle diyor. Resulullah Aleyhisselam böyle söyleyince Ummu Seleme de onun buyruğunu tekrarladı. Resulullah Aleyhisselam hemen ardından tekrar taziyede bulunarak şöyle buyurdu. Şimdi yine başsağlığı deyimini kullanmıyorum. Taziye. Vurguluyorum bunu. Allah'ım, kocasının ölümü üzerine onun üzüntüsünü gider. Başına gelen musibetten dolayı ona ecir ver. Ölüm imtihanı ile elinden aldığından daha hayırlısını ver. Bu ifadeler açılması gereken ifadeler. Yani hemen akla başka bir evlilik gelmesin. Yani sabır hayırdır, sebat hayırdır. Birçok şey var hayır namına. Resulullah Aleyhisselam'ın bu güzel taziyesi üzerine bakın, taziye diyorum tekrar, başsağlığı deyimini kullanmıyorum. Gözyaşlarını silen Ummu Seleme tabi ağlıyor. Bu büyük acısına rağmen yine de bir şeyler söylemek durumunda olduğunu düşündü. Biz Allah ve Resulünden razıyız. Senden de sabır ve sebat dileriz ya Rabbi. Yani adam şehiden, yani gazalarda bilhassa Uhud'da aldığı ağır yara vardı. Ondan dolayı yarası deşildi, kanı çekildi, vefat etti. İşte ya Rabbi, genç yaşta kaldım, ufak çocuklarım var, halim ne olacak? Çocukları küçük. Yani bir zatın hayatını okurken, dinlerken, yazarken, böyle birilerle paylaşırken ezberci olmayalım. Öyle kolay cümleyi kullan git. O ne kadar kolay. Öyle olmuyor bu iş yani. Onun 5 tane çocuğu var. Biri büyük kız evli, 4 tane küçük çocukları var bunun. Efendim, yani ağlıyor tabii. Tekrar söyleyeyim, ağlanmıyor demiyoruz. Öyle diyen yok zaten. Herkes ağlar yani. Biz Allah ve Resulü'nden razıyız. Ya Rabbi, genç yaşta beni kime bıraktın, ben ne yapacağım, nasıl yaşayacağım? Böyle diyen nice Müslümanları görürsünüz. İsyan ediyorlar yani. Yani hayat vermek nasıl ki ilahi takdirse, ömür bitince de ölüm ilahi takdirdir. Yani bunu sadece sözcük olarak ifade etmiyor Ümmü Seleme annemiz. Biz Allah ve Resulü'nden razıyız. Öyle bir anda bir söyleyebilir miyiz? Öyle bir anda bu cümle yakınımız, yani annemiz, babamız, çocuğumuz, eşimiz, kardeşimiz, yani en yakınımız birinci derecede vefat ediyor. Biz Allah ve Resulü'nden razıyız. Bilmiyorum, anlatabiliyor muyum? Senden sabır ve sebat dileriz ya Rabbi. Bu şekilde dua ediyor Hazreti Ümmü Seleme. Hazreti Ebu Seleme Abdullah cenaze namazı için hazırlanıp getirilince Resulullah Aleyhisselam onun cenaze namazını kıldırdı. Diğer cenaze namazlarından farklı olarak Ebu Seleme'nin cenaze namazını kıldırırken 9 tekbir aldı. 9 tekbir aldı. Şimdi bu 9 tekbir nedir? Genelde hanım kardeşlerimizse vacip olmadığı için farz olmadığı için cenaze namazlarına katılmıyorlar, ama katılanlar da var. Katılabiliyorlar yani. Farz değil sadece. Bir düşünün şimdi. Şöyle bir kısa bir tarif edeyim mesela. Tekbir aldık. Efendim, iftidah tekbiri başlangıç. Sübhaneke okuduk ve Celle Tenavuk ile beraber. Hanefiler için söylüyorum bunu. Ondan sonra tekbir aldık. Bir. Başlangıcı saymasak. Sübhaneke bitti. Tekbir aldık. Salli barik okuduk. İki. Tekbir aldık. Cenaze duası okuduk. Üç. Tekbir aldık. Selam verdik. Dört. Baştaki tekbiri sayarsak 5. Yani 5 tekbir. 9 tekbir alıyor aleyhisselam. Bu durumu fark eden sahabiler namazdan sonra, yani namazdan sonra ne yapıyorlar? Resulullah aleyhisselama soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, bir yanlışlık mı oldu? Yoksa unutarak mı 9 tekbir aldım? Bir yanlışlık mı oldu? Yoksa unutarak 9 tekbir mi aldım? Aleyhisselam'ın cevabı çok düşündürücü. Ne yanlış yaptım ve ne de unuttum. Ebu Seleme'nin cenazesine 1000 tekbir alsam da o buna layıktır. Yani bunu Resulullah söylüyor. Bunu Resulullah söylüyor yani. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde, İbn Hacer el-Askalani'nin el-İsabefi Temici sahabesinde geçen bir rivayet bu. Kaynaklar almışım buraya. Oradan sizlere paylaştım. Ya ey Allah'ın Resulü, onun ne özelliği var falan demiyorlar. Sahabe ahlakında ne var? Allah ve Resulü en doğrusunu bilir. Yani sadece bir kadının kocası öldü hadisesi değil. Hayat bütün yaşanıyor. Ve aleyhisselam bu bütünlüğü bütünlükle beraber önümüze koyuyor. Burada da bunu görüyoruz. Evet, Hazreti Ümmü Seleme Hint, savaş yaralarının açılması ve o yaralardan kanın akıp boşalmasından dolayı şehiden vefat eden kocasının ardından günlerce yas tuttu. Şimdi şehiden kelimesinin altını çizeyim. Bir var savaş meydanında şehit düşmek. Bir var o savaşta yara alıp dönünce yara kapanmadı. Gazi döndün ama şehit, bu da şehiden. Bir var ki yara kapandı, sonra aynı yara tekrar deşildi, vefat ettin, şehiden. Şehiden bu. Hazreti Ebu Seleme Abdullah bunca hizmetlerinden sonra şehiden vefat etmişti. Hayatının bir kısmı Mekke'de, bir kısmı Habeşistan'da, bir kısmı da Medine'de geçmişti. Bu arada seriye ve gazveler sebebiyle çokça yerlere de gitmişti. Hayat akışı içinde onunla çok fazla beraber olamadığı için olsa gerek, Resulullah Aleyhisselam'dan ancak iki hadisi şerif rivayet edebilmişti. Ben burada şu cümleyi kullandım. Sonra bilemediğim için bıraktım. Yani erken zamanda vefat etti ifadesi. Şimdi bazı sahabelerin hayatlarını okurken, birilerinden dinlerken ya da derleyip araştırıp anlatırken çok ciddi hataların yapıldığını siz de görüyorsunuz kıymetli dinleyenlerim. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın yakınıdır, süt kardeşidir aynı zamanda. Efendim, yani sadece iki hadis. Şimdi niçin? Genelde hadis rivayetleri biliyorsunuz Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra delil getirilerek yapılmış, yani daha ziyade. Resulullah hayattayken yok. Bundan da daha sonraki dönemlerde mesela Ummu Seleme şöyle şöyle oldu, Abdullah böyle dedi diyecek mesela, ondan hadis rivayet etmiş olacak. Evet efendim, Hazreti Ummu Seleme kocasının şehiden vefatından sonra, ki genelde ölümünden sonra deyimini kullanıyor kaynaklarımız. Ben onu kullanmak istemiyorum. Sonuçta ölüm bir ölümdür ama şehiden vefatından sonra çocuklarıyla kala kaldı. Hepsi bakıma muhtaç olan çocuklar: Seleme, Ömer, Dürre, Zeynep. Adları bu. Bir de Ümmü Kulsum var, o evli büyük kız. Bunların da kaynakları tarayabildiğimiz kadarla en büyük 6-7, 7 ancak vardır, en küçük bir yaşında. Anlıyorsunuz değil mi yani? Bu kadıncağızın neyle karşı karşıya olduğunu görün. En büyüğü 6-7 yaşında, hadi iki rakamı söylemeyelim, bir rakamı söyleyelim. En büyük 7, en küçük 1, 4 tane çocuk. Üçü erkek, estağfurullah, ikisi erkek, ikisi kız çocukların. Seleme ile Ömer ne olup bittiğini az çok anlamakla beraber diğer çocuklar çok küçük oldukları için pek bir şeyin farkında değillerdi. Şimdi bir evi düşünün. Evden bir cenaze çıkıyor. Babaları vefat ediyor ya da tersine anneleri diyelim. Çocuklar orada oynuyorlar. Kimileri hor bakıyor çocuklara. Bakar yani. Bugün öyle oluyor. Çok görmüşsünüzdür. Onlar farkında değiller. Ama büyükler biraz sanki az çok ne olur gibi fark ediyorlar ama diğerleri küçük. Tabii böyle yetimlere bakınca insanların tabii içi değmiyor. Bu bilinen bir şey. Ummu Seleme Hint kocasının vefatıyla dayanılmaz acılar çekse de sonuçta bu çocuklarının anne ve baba şefkatlerine ihtiyaçları vardı. Babaları yoktu artık. Bu yokluk annenin yükünü çok ciddi bir şekilde arttırmış, üzerine taşınması çok zor bir yük binmişti. O da bu yükü tek başına omuzlamak durumunda kalmıştı. Evet, çocuklar var. Kocası şehiden vefat ediyor. Şimdi aile içerisinde anneye de sorumluluk düşüyor, babaya da sorumluluk düşüyor. Baba vefat ettiğine göre bu sorumluluk da direkt anneye geçiyor. Yükü ikiye katlanıyor. Ve bu iki kat yük sırtında, ancak hiçbir çocuk aileye yük değildir. Peki niye yük deyimini kullandım? Buradaki sorumluluğun sorumluluk boyutundaki sorumluluğu anlamak için. Sorumluluğun sorumluluk boyutundaki sorumluluğu anlamak için efendim. Evet efendim. Ummu Seleme Hint radıyallahu anha farklı yönlerinin yanında en öne çıkan yönlerinden biri de yetim çocukları görüp gözetmesi ve onlara sürekli kol kanat germesiydi. Yani çok farklı özellikleri var. En öne çıkan da bu. Yetim çocukları görüp gözetmesi ve onlara sürekli kol kanat germesiydi. Başka yetim çocuklarla bu kadar yakından ilgilenirken şimdi de bunlara kendi çocukları eklenmişti. O artık tamamıyla yetim çocukların annesi olmuştu. O artık tamamıyla yetim çocukların annesi olmuştu. Çok sevip saydığı ve çok da mutlu bir hayat yaşadığı kocasının vefatından sonra büyük bir hüzünle tuttuğu yası bitmek durumunda. Daha doğrusu bitirmek zorunda olduğunu görüp anlıyordu. Yani hüznü var, kocası öldü. Çocuklarının anne ve babaya ihtiyaçları vardı. Baba artık olmadığına göre onların bütün ihtiyaçlarını karşılamak zorundaydı. Bunun için tuttuğu yası bırakıp kendini çocuklarına adadı. Yine böyle durumlarda vefat eden kadın ise erkeğe kalıyor bu yük. Vefat eden erkek ise kadına kalıyor bu yük. Bazen gerçekten yani öyle yalnız kalan çocuklarla beraber duygu boyutları daha çok gelişiyor, daha şefkatli, daha merhametli, daha duyarlı oluyorlar. Ama bazıları da adeta yani onlar başına dert olmuş gibi bazı kelimeyi, kavramı kullanmaktan korkuyorum. Yani böyle daha farklı bir olumsuz duruş sergiliyorlar. Böyle diyeyim yani, böyle Allah korusun korkuyorum. Farklı kavramları kullanmaktan korkuyorum. Hazreti Ümmü Seleme Hint radıyallahu anha bir yandan kendini toparlamaya çalışırken bir yandan da çocuklarını güzel bir şekilde yetiştirmek için çaba sarf ediyordu. Ama bu arada başka yetim çocuklarını da ihmal etmiyordu. Yetimlerin annesi olma yönünü artan bir ilgi ve şefkat ile daha duyarlı bir şekilde yürütüyordu. Daha duyarlı bir şekilde yürütüyordu. Şimdi yetimlere hepimiz böyle bakarız, merhametimiz olur. Acıma kelimesinden ziyade merhameti öne çıkaralım. Olur. Şimdi zaten bu yetimlerin annesi bu. Onlara çok ilgi gösteriyor. Şimdi kendi çocukları da böyle babasız kalınca tabii daha bir içten bunu hissediyor. Ancak kadın başına bu zorlu sorumluluğun altından kalkamayacağını görüyordu. Sadece kadın değil, aynı durumda olan erkek için de sonuç yine aynıydı. Kadın başına yetmediği gibi erkek de erkek başına yeterli değildi. Bu bir aile işiydi yani. Genellikle bu cümle kullanılmadığı zaman bir eksiklik kadın boyutuyla anlaşılmış olur ki bu hatalar fazla yapılıyor. O yüzden yani ailede hangisi eksilirse o yük diğerine biniyor. İşte burada kocası vefat ettiği için yani çocuklara baba yönüyle ana yönüyle ikisi de bunun üzerine biniyor. Onun için tekrar söyleyeyim, kadın başına bu zorlu sorumluluğun altından kalkamayacağını görüyor. Bunu görmemiz lazım. Kalkamazsınız. Ama tekrar söylüyorum, sadece kadın değil, aynı durumda olan erkek için de sonuç yine aynı. Kadın başına yetmediği gibi erkek de erkek başına yeterli değildir çocuklar için. Bu bir aile işi. Bu durumu hem kendisi bizzat görüp yaşıyor ve hem de aile olmayı çağrıştıran bazı girişimler karşısında ne yapacağını bilemiyordu. Dikkat edin şimdi. Normalde biliyorsunuz diye ben o deyimi kullanmadım. Kullanayım. Yani bir hanım vefat ettiği zaman İşte 3-5 gün sonra erkek için, yani ben evlensin demiyorum, yani öyle bir ifadem yok ama İslam hukuku buna cevaz vermiştir, evlenebiliyor. Bir koca, kadının kocası vefat ettikten sonra hanım 4 ay 10 gün iddet denen Kur'an'ın belirlediği bir sınırdır bu. Bu süre içerisinde evlenemiyor. İşte o süre bitmiş, belli bir zamanda geçmiş ve birileri ona evlenmesi gerektiğini hissettiriyorlar. Böyle bir şey. Kocasının vefatı üzerinde 5-6 ay geçinceye kadar böyle bir durum söz konusu değildi. 5 ay, 4,5-5 ay. Ama yuvarlak olarak 6-7 ayı geçince birileri çıkıp üstü kapalı da olsa ona aile olmanın gereğini hatırlatmaya başlamışlardı. Şimdi efendim bizim ülkemizde özellikle hanımlarda bunu çok daha fazla görürüz. Kocaların vefat ettiği zaman ona vefa gösterme adına, kendini çocuklarına adama adına kadınlarımız genelde evlenmezler. Hatta bazı yerlerde evlenen kadınlara da iyi gözle bakılmaz. Bu ikinci ifade yanlıştır. Bu kendi görüşüm değil. Eğer İslam bir şeyin önüne bir engel koymadıysa ve bir şeyi cevaz dediyse, yani hüküm olarak, bunun üzerine ileri geri söz söylememek lazım. Yani çocuklar sadece mesele ekonomik değil yani. İşte parasal problem değil sadece. Yani aile, çocuklarda bir baba tarafı eksik kalıyor, anne tarafı eksik kalıyor. Yani Allah muhafaza, Allah herkese her şeyin hayırlısını versin ama böyle bir hadise yaşandığı zaman kolay değil belki. Çevremizde var, yakınlarımızdan hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Bir taraftan bir vefat, kadın veya erkek vefat ettiğinde bu çocuklara, eğer vefat eden erkek ise, ki burada erkek, çocukların babaya ihtiyacı var. Bu kadının evlenmesi gerekiyor. Vefat eden erkekse, estağfurullah, hanımsa, erkeği çünkü söyledik, vefat eden hanımsa, hele bir de böyle küçük çocukları varsa, mutlaka bir anneye, şefkatli bir anneye ihtiyaç var. İşte etrafındakiler direkt söylemeden önce bunu ona hatırlatıyorlar. Böyle şeyleri çağrışım yapacak şekilde ifade ediyorlar. Önceleri açıkça ifade edemeseler de epey bir zaman geçtikten sonra birilerini araya koyup ağzını yoklatıyor. Evlilik konusunda ne düşündüğünü anlamaya çalışıyorlardı. Şimdi Ummu Seleme'nin kocasının vefatı, daha sonraki evliliği aynı sene içinde olduğu için, yani üzerinden iddet müddeti geçti, 4 ay 10 gün, 5-6-7. işte o aralarda evlilik olacak. Aynı şekilde önceleri üstü kapalı söylenen sözler zaman içince açıkça söylenmeye başlanır oldu. En sonunda da yakınlarından biri gelip açıkça konuştu. Ben şimdi bu konuşmayı sizle paylaşacağım. Ancak isim veremiyorum. Kaynaklarda bu şahsın kim olduğuna ilişkin isim geçmediği için filan kes şöyle söyledi diyemiyorum. Ama yani arkadaşlık boyutuyla biri var bu. Demek komşusu olur, arkadaşı, bilmiyoruz kim. Biz seninle çok yakın arkadaşız değil mi ey Ummu Seleme? Böyle giriş yapıyor. Elbette ki öyleyiz diyor. Ben sana kötülük düşünür müyüm peki? Asla diyor. Öyleyse beni iyi dinle. Hayırdır inşallah diyor. Hayırdır, hayır. Senin bu halin böyle daha ne kadar devam edecek? Hangi halim? Böyle yalnız kalışın. Çocuklarım var ya, çocuklara, bu çocuklara kol kanat gerecek bir babaya ihtiyaç var. Çocuklara, bu çocuklara kol kanat gerecek bir babaya ihtiyaç var. Ebu Seleme gibi birinin üzerine mi yani? Ebu Seleme gibi birinin üzerine mi yani? Şimdi gerçekten İslam tarihinde uyum noktasında en önde gelen ailelerden biri budur. Ebu Seleme, Ummu Seleme çok uyumlu bir aileydi. En küçük bir pürüz olmamış. O yüzden Ebu Seleme gibi birinin üzerine mi yani diye nasıl olur dercesine. Ama arkadaşı cevap veriyor. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Ebu Seleme Abdullah sadece senin için değil, bütün hepimiz için çok sevilip sayılan biriydi. Siz de çok güzel bir aile olmuş, onunla çok mutlu bir hayat yaşamıştınız. Ama kabul et artık ey Ummu Seleme. O çok sevdiğin kocan vefat etti. Hayat ise devam ediyor. Haklısın. Sevgili kocam Ebu Seleme Abdullah vefat etse de hayat devam ediyor. Ben de bunu söylüyorum işte. Senin gibi kocası ile çok uyumlu bir hayat yaşayanlar, kocalarının ölümünden sonra kendilerini dağıtırlar. Ama sen çok dirayetli bir kadınsın. Çok üzülmene rağmen kendini kısa sürede toparlamayı başardın. Çocuklarım var ya, çocuklarım için toparlanmam gerekiyordu. İşte annelik böyle bir şey. Bunu ancak hanımlar anlar. Biz anlatırız ama çocuklarım var ya, çocuklarım. Çocuklarım için toparlanmam gerekiyordu. Ne kadar sıkıntın olsa, acın olsa, ıstırabın olsa, evlerde mesela şimdi illa ölüm şart değil. Anne mesela ne kadar hasta olsun, şu olsun, bu olsun, yine bir şekilde mutfağı çeviriyorlar değil mi efendim? Mutfağı çeviriyorlar. Evi çekip çevirirler. O hasta halleriyle. O yüzden onların haklarına bu yönden özellikle erkek kısmının dikkat etmesi gerekiyor. Bu hak ödenmez bir haktır. Yani hasta halleriyle bile mutfakta bir şeyler yaparlar. Önümüze bir şeyler koyarlar. Dikkatli olmak lazım. Sen ne kadar sabretsen, ne kadar gayret göstersen de çocuklarına şefkatli bir baba gerekir. Annesiz olmadığı gibi babasız da olmaz bu iş. Çocuklar küçük. Haklısın diyor tabii. Bu kadar isteyenin oldu. Ama sen bütün teklifleri hep geri çevirdin. Bazı kaynaklarda bu isimler geçiyor. Önde gelen birçok sahabi teklif ediyor. Evlilik teklifi yapıyor Ummu Seleme'ye. O yüzden bu ifadeyi kullanıyor. Bu kadar isteyenin oldu ama sen bütün teklifleri hep geri çevirdin. Çocuklarımın başına üvey bir baba getirmek istemedim ben. Çocuklarımın başına üvey bir baba getirmek istemedim ben. Bu ne biçim söz böyle ey Ummu Seleme? Çıkışıyor. Bu ne biçim söz? Ne varmış ki sözümde diyor. İslam aile nizamında ahlak ve davranış yönünden öz ya da üvey diye bir ayrım var mı ki yani? Şimdi sonuçta öz özdür, üvey üveydir. Amenna ama. Ya Resulullah Aleyhisselam'ın evliliklerinde ki şimdi şu anda onu görüyoruz. Bazı annelerimizin Peygamber Efendimiz'le evlenmeden önce çocukları vardı. İlk evliliği Hatice anne mesela. Çocukları vardı. İki erkek bir kız çocuğu vardı Hatice annenin. Şimdi Ummu Seleme, hadi büyük kız evli, onu saymayalım. Dört tane çocuğu var yani. Şimdi yani yine ileride göreceğiz. Bu bazı çekinceleri sizlerle paylaşırken Ummu Seleme'nin kardeşleri arasında da böyle üveyleri var. Yani baba birkaç hanım var babasının annelikleri yani. Ama böyle o örfte, o toplumda bu çok evlilik olduğu için yani böyle kardeş kardeş sonuçta yani. Bu biraz bizim toplumda biraz fazla geçtiği için ben bu ibareyi de buraya koymadan edemedim yani. Bizim toplumda nasıl bakılıyor diye ama İslam aile nizamında ahlak ve davranış yönünden öz ya da üvey diye bir ayrım var mı ki yani diye soruyor. Haklısın mı? Haklısın ama sözünü kesiyor. Bu işin aması maması olmaz artık. Ne yapmam gerekiyor yani? Ne yapayım yani diye sonunda. Şimdiye kadar bunca taliplin oldu. Onların hiçbirini kırıp incitmeden sana yaraşır bir şekilde bir ahlaki davranış sergileyerek geri çevirdin. Ama bundan sonra gelecek olan evlilik tekliflerini ciddiyetle değerlendirmen gerekiyor. Demek o da bir şeyler biliyor. Birileri gelecek. Beni öyle bir yerden bağladın ki ne diyeceğimi bilemiyorum doğrusu. Allah şahit ki ben senin hayrını istiyorum ey Ummu Seleme. Allah razı olsun. Ben de bunun için bir şey diyemiyorum ya. Evet, bu diyaloglar geçiyor kaynaklarımızda ama bu şahsın kim olduğu, Ummu Seleme annemizde konuşanın kim olduğuna ilişkin bir isim bulamadığım için sizlerle isim paylaşamadım kıymetli dinleyenlerim. Ummu Seleme Hint bu güzel arkadaşı ile muhabbeti koyulaştırdıkça evlenmesi gerektiğini düşünmeye başladı. Ama şimdiye kadar evlenmeyi de düşünmediği için bu teklifi yapanların hiçbirisinden hoşlanmadığı gibi olumlu bir cevap da vermemişti. Halbuki bunların hepsi birbirinden kıymetli kişilerdi. Şimdi de oturup ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini düşünmeye başladı. Teklifler düşündürücü olduğu gibi hayat akışı içinde de oldukça normal şeylerdi. Ama sürekli çocuklarını düşündüğü için bir türlü karar veremiyordu. Kolay değil tabii. Şimdi ben buradan yani her ortam rahat, güzel. Buradan konuşuyorum. Siz oradan dinliyorsunuz rahat bir ortamdan ama öyle kolay değil bu. Ummu Seleme Hint radıyallahu anh bunca teklif karşısında ne yapacağını bilemezken hepsini uygun bir şekilde geri çevirmek durumunda kalmıştı. Bunu görmüştük. Onun bu kararlı tavrı karşısında sahabiler de rahatsız etmenin doğru olmadığını düşünerek bundan sonra evlilik teklifiyle kapısına gitmediler artık. Şimdi yeni bir şey gelişecek. Bu düşündürücü teklif ve davranışlardan bir süre sonra Hazreti Hatip geliyor. Hatip bin Ebu Belta radıyallahu anh. Kapısını çalıp selam veriyor. Ummu Seleme de bir yandan kapıyı açarken bir yandan da verilen selamı aldı. Ben sana Resulullah tarafından gönderilen elçi Hatip'im. Hatip bin Ebi Belta'a. Gelen kişi kendini böyle tanıtıyor. Ben sana Resulullah tarafından gönderilen elçi Hatip'im. Hatip bin Ebi Belta. Resulullah'a ve onun elçisine merhaba diyor Ummu Seleme annemiz. Resulullah'a ve onun elçisine merhaba. Ben sana Resulullah'ın çok özel bir teklifini getirdim. Ey Ummu Seleme. Buradaki artık şahsı biliyoruz. Hatip bin Ebu Belta konuşuyor. Ben sana Resulullah'ın çok özel bir teklifini getirdim. Ey Ummu Seleme. Resulullah'ın o çok özel teklifi her neyse başın üstüne ey Hatip. Onun elçisi olarak. Şimdi sahabilerin Resulullah'a bağlılığını da görelim burada. Sorgulamadan bir teslimiyet görürsünüz. Resulullah'ın o çok özel teklifi her neyse başın üstüne. Böyle bir teslimiyetleri var sahabe-i kiramın Resulullah'a bağlılığını görüyoruz. Hatip diyor ki onun elçisi olarak onun adına sana elçilik yapmaya geldim ben. O da direkt giremiyor. Böyle yandan yandan dolaşıyor. İyi de bu ne elçiliği hala söylemedin ey Hatip. bu ne elçiliği hala söylemedin ey hatip. O da şimdi nihayet cevap veriyor. Resulullah seni kendisine zevci olarak istemek üzere beni sana elçi gönderdi. Beni sana elçi gönderdi. Aldık cevabı. Ey Ümmü Seleme. Subhanallah. Subhanallah. Sen ne diyorsun böyle ey hatip? Şimdi çokça geçiyor bu deyim. Ben de çok duruyorum üzerinde. Böyle ister tacip edeceğimiz, şaşıracağımız farklı şeyler karşısında vay deme Allah Allah hu hı böyle şeyler yok. Onlar uygun kavramlar. Hep böyle karakterlerine göre kullanıyorlar. Subhanallah. Sen ne diyorsun böyle ey hatip? Ben elçiyim sadece ey Ümmü Seleme. Yani kızdığını zannediyor. O yüzden böyle kullanıyor. Ben elçiyim sadece ey Ümmü Seleme. Resulullah beni zevci olarak mı istiyor yani? O şimdi şaşırıyor. Evet. Subhanallah. Bakın tekrar. Subhanallah. Neden bu kadar şaşırdın? Anlamadım doğrusu. Ben çocukları olan dul bir kadınım. Ben hatta atlamayayım küçük çocukları olan dul bir kadınım. Yani beni kim ister? Resulullah da biliyor bunu. Yani beni böyle çocuklu olarak kabul ediyor. Öyle mi? Öyle olmasaydı, öyle olmasaydı beni sana elçi olarak göndermezdi. Biraz düşünmeme izin verir misin ey hatip? Elbette ki ey Ümmü Seleme. Resulullah Aleyhisselam'ın elçisini uğurlayan Ümmü Seleme Hint içeri geçip oturuyor. Bir kendine bakıyor, bir çocuklarına. Ne yapacağını bilemez bir durumda. Bunca çocukla bu evlilik olur muydu acaba? Arada sıkışıp kalıyor mübarek. Ancak bizim de süremiz bu hafta yine burada doluyor. Hep böyle hassas bir yerlerde doluyor maalesef. Yapacağım bir şey yok. İnşallah devamını önümüzdeki hafta sizlerle paylaşmak üzere. Bugünkü sohbete burada noktayı koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.